Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, bir dinleyicimiz şöyle yazıyor. Geçenlerde arkadaşlarımızla sohbet esnasında mehir meselesi gündeme geldi. Bazıları mehir verip vermediğini bilmiyor ya da hatırlamıyor. Mehir meselesini etraflıca bize anlatabilir misiniz? Özellikle uzun zaman geçmiş olması sebebiyle miktarını unutmuş olanlar ne yapmalıdır? Bir de yeni nesilde gram altın ile birlikte umre de ilave ediliyor. Farklı farklı fiyatlara umreler var. Bu konuda ne dersiniz? Bu ne derece uygundur diye soruluyor değerli hocam. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Etraflıca deyince Basri hocam, atraf taraf kelimesinin çoğulu, taraf köşe demek. Yani çevrili, sınırlı bir şekilde anlatma oluyor. Bu tabii sınır kısa olabilir, uzun olabilir. Dolayısıyla oturduğunuz bir evin işte 300 metrekarelik bir bahçesi varsa onu çevreleyen çitlere atraf deniyor. Yani tarafları, sınırları, köşeleriyle beraber bazen de 3000 metrekare olabilir. Bazen 30 dönüm, 40 dönüm olabilir. Dolayısıyla biz ne kadar etraflıca anlatabiliriz bilmiyorum ama inşallah kardeşimizin muradına uygun bir anlatmaya muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Mehir nedir? Mehir bir evlilikte erkek tarafının, kocanın kadına ödemekle yükümlü olduğu mali bir değerdir. Mali diyorum, Hanefi mezhebi açısından ödenen bu miktarın bir mal olması, mali bir kıymete haiz olması gerekiyor. Binaenaleyh mal olmayan bir takım taahhütler, hizmet taahhüdü mehir yerine geçmez deniyor. Burada önemli bir husus, bir evlilik akdinde mehir konuşulsa da konuşulmasa da otomatik olarak devreye girer. Yani Müslüman bir erkekle Müslüman bir kadın evlendiklerinde şahitlerin huzurunda erkek kadına seni hanım olarak kabul ettim, aldım. Kadın da seni koca olarak kabul ettim, aldım dediklerinde otomatik olarak mehir dediğimiz erkeğin kadına ödemekle yükümlü olduğu mali miktar devreye girer. Bu nasıl belirlenir? Mehri misil dediğimiz, yani evlenen kadının benzeri kadınların onun standardında, onun statüsündeki kadınların evlenirken aldıkları mehir, mehri misil, yani benzer mehir devreye girer. Bununla ilgili yine kardeşlerimizin bilebileceği ecri misil var. Mesela bir iş yaptınız, efendim ücret konuşmadınız, otomatik olarak ücret ecri misil olarak devreye girer. İşte bir yerde bir arsa sattınız diyelim, devlet diyor ki ecri misil üzerinden, yani bu arsa buralarda kaç liraya gider, onun üzerinden ben vergi alırım vesaire vesaire. Dolayısıyla kardeşimizin sualinde geçen, gençler konuşuyorduk işte ne kadar mehir verdim bilmiyorum türünden bilmeseler de mehir otomatik olarak devreye girer. Hatta bir evlilikte kadın kendini kaptırdı diyelim ve ben mehir istemiyorum dedi. Yine otomatik olarak mehir devreye girer. Yani bu kadının isteyip istememesine bağlı bir şey değil. Cenab-ı Allah bunu böyle takdir etmiş. Binaenaleyh ortada eğer dini bir evlilik, bir akit, bir nikah varsa otomatik olarak mehir devreye girer. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz mehrin asgari sınırına dair bir miktar belirtmiş. 10 dirhem olduğu Hanefilerce dile getirilir. 10 dirhem ne demektir? İşte bir dirhem takriben 3 grama tekabül ettiğine göre 10 dirhem 30 grama tekabül eder. 30 gram gümüş demektir. İşte bugün itibariyle gümüşün değeri 100 lira ise, evet, 30 gram neye tekabül eder? 3000 liraya mı?
3000 lira, evet.
3000 liraya tekabül eder. Yani 3000 liranın altında olmaması lazım gelir. Bu tabii bölgeye göre, zamana göre, statülere göre değişen bir durumdur. Afrika'da farklıdır, Avrupa'da farklıdır, Rusya'da farklıdır. Binaenaleyh işte Türkiye'de farklıdır, Arap dünyasında farklıdır. Kadınlar bu işin kıymetini ve evlilikten dolayı başlarına gelebilecek olan zarara karşı, maddi manevi bir takım kayıplara karşı tek garantilerinin mehir olduğunu idrak etmelerine göre mehir miktarı yükselir. Mesela işte diyelim Rusya'da kadınlar 100 doları mehir olarak kabul ederler. İşte İstanbul'da bu 10 bin dolara çıkar ama bu işin daha fazla şuurunda olan Arap dünyasında işte Ürdün'de şurada burada 100 bin dolara çıkar. Dolayısıyla farkındalıkla alakalı bir meseledir. Mamafi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayırlı bir nikahta mehrin de kolay ödenebilir olmasının tavsiye eder. Bu yönüyle de kızlarımız mehri çok abartmamalı ama kendilerini koruyabilecekleri, garanti altına alabilecekleri tek kalemin mehir olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bir evlilikte kızın, evlenecek olan kızın koca adayı olan erkekten isteyebileceği tek kalem mehirdir. Yani mehir artı şunlar, mehir artı bunlar diye bir şey söz konusu değildir. Ne isteyecekse bunu mehir adı altında ister. Şimdi bizim adetlerimize, geleneklerimize, göreneklerimize baktığımızda efendim bir kız isteme oluyor. Ondan sonra bir nişan alışverişi oluyor. Peşinden düğün alışverişi oluyor. Hem erkek tarafına hem kız tarafına bir şeyler karşılıklı olarak aldırtılıyor. Kız tarafının erkek tarafına bir şeyleri aldırtmasının dini bir karşılığı var. Mehir adı altında bunları aldırabilir. Efendim 3 parça elbiseydi, 2 parça ayakkabıydı, takonyaydı, terlikti vesaireyi mehir olarak isteyebilir. Ama erkek tarafının kız tarafından isteyebileceği bir şey yok. Kızını isteyebilir. Gelenek görenek haline gelmiş, efendim hediye alınır, olabilir. Ama biz size şunu aldık, siz de bize bunu alacaksınız diye evliliği mali açıdan hem kız tarafının hem erkek tarafının ortak üstleneceği bir mesele olarak değerlendirmek doğru değil. Fakat bu doğru değil derken Basri Hocam, bu bir sistem, yani bu bütüncül bir bakış açısı içerisinde değerlendirildiğinde bir anlamı oluyor. Bugün baktığınızda işte eskiden mesela Türk Medeni Kanunu'na göre aile birlikteliğinin reisi erkekti. Şimdi onu da kaldırdılar. Yani aile dediğiniz müessesenin bir reisi yok. Halbuki aile de devlet gibi bir kurumdur. Toplumu oluşturan en küçük kurumlardan bir tanesidir ama toplumun çekirdeğini oluşturur. Eğer böyle bir reise yoksa o zaman reis seçmek için niye uğraşıyoruz? Bırakalım devlet de başsız olsun. Yani devlette kadınlar, erkekler, herkes birbirini ortak yönetsin. Yani böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Batı'dan geldi diye Batı'dan gelen her şeyi oradan 3 kuruş 5 kuruş gelecek diye olduğu gibi kabullenmek işte bugün içine düştüğümüz aile yapısını doğurmuştur. Bu çok vahim bir durumdur. Yani bu muazzam sıkıntıda bir durumdur. En ufak bir ortaklıkta bile bir başkan olmalıdır. Bir kurumda bir başkan olmalıdır. Kadını Cenab-ı Allah bu evlilikte kendisine ödeme yapılan bir birey olarak vaz etmiştir. Erkeği de bütün mali yükü çeken bir birey olarak vaz etmiştir. Böylelikle evliliğin maddi yükü erkeğin üzerindedir. Evliliğin devamı için gereken nafaka yükümlülüğü de erkeğin üzerindedir. Ve erkek bunu temin etmek için çalışmakla mükelleftir. Kadının bir çalışma yükümlülüğü yoktur. Kadın evinin süsüdür. Kadın evinde keyif yapar, kocasına hizmet eder, kocasını mutlu etmeye çalışır. Böylelikle de Allah'ın rızasını kazanır ve cenneti garantiler. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenneti kadınlar için çok çok kolay olarak beyan ediyor. Beşini tutar, ayını beşini kılar, ayını tutar, kocasına itaat eder, cennete girer diyor. Yani günde 5 vakit namaz var, o 5 vakit namazını kılar. Senede bir Ramazan ayı var, Ramazan ayı orucunu tutar, kocasına da itaat eder, cennete girer. Bunun dışında kadının bir yükümlülüğü söz konusu değil. Ama o kocaya itaat ne kadar zor bir şey ki, onu yapıp da cenneti kazanabilen kadınların sayısı az. Bunu da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den biliyoruz. Ben diyor cehenneme baktım diyor, cehennemin nüfusunun çoğunluğunun kadınlardan olduğunu gördüm diyor. Bunu ben söylemiyorum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor. Çünkü biz bu fani yapımızda öyle cenneti cehennemi görebilme imkanına sahip değiliz. Ama Allah'ın Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselama cennette cehennemde gösterilmiş. Ve diyor ki ben cehenneme baktım diyor, çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu gördüm diyor. Niye ya Resulallah diye kadınlar soruyorlar. Diyor ki iyiliğe nankörlük edersiniz diyor. Ve tekfurnel aşira. Sizinle iyi geçinmeye çalışan, sizi el üstünde tutan kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz. Hakikaten de böyle iyi bir gözlemle baktığınızda koca ne kadar iyi ise kadın o kadar ona karşı böyle şikayetçi oluyor. Ama adam kötüyse onu memnun etmek için kadıncağızın da imtihanı uğraşıyor. Hasılı kelam evlilik dengesinde, sisteminde yükü çeken erkek olduğu için, erkek mali yükümlülüklere sahip olduğu için erkek evin reisidir. Kur'an bunu böyle tanzim ediyor. Kur'an böyle tanzim ettikten sonra birileri gelmiş, evin reisi erkek değildir bundan sonra, kadın erkek eşittir. Bunlar boşandıklarında da bütün mal varlıklarını ortadan ikiye bölerler türünden anlatacağı şeyler bir hikaye konumundadır. Kur'an'ın konuştuğu yerde fani olan insana düşen susmaktır, Kur'an'ı dinlemektir. Evet, şunu diyebilirler, Kur'an'ı biz senin anladığın gibi anlamak zorunda mıyız? Hayır. Kur'an'ı hepimiz Hazreti Peygamber'in ve onun ashabının anladığı gibi anlamak zorundayız. Ahmet'in, Mehmet'in anladığı gibi değil. Hasılı kelam, konuyu çok dağıtmadan ifade edecek olursak, her halükarda kadın mehir almayı hak eder. Fakat bu mehir nedir? Kocasından evlilik sebebiyle istediği bütün mali yükümlülükler mehir adı altında tasnif edilir. Şimdi mesela bu arkadaşlardan ben evlendim, kız tarafı benden hiçbir şey istemedi diyen bir baba yiğit var mı?
Yok.
Yok. Yani kız istemeye gidildi, nişan oldu, düğün olacak. Efendim beşi bir yerde isteriz, onu dağınık yerlerde isteriz. Kulağına küpe, parmağına yüzük, efendim bileğine bilezik, bir sürü şey istemişlerdir. Dolayısıyla istenen bu şeylere mehir diyoruz. Bunun adına siz mehir deseniz de bu mehir, demeseniz de mehir. Mehir dışında bir şey olması söz konusu değil. Çünkü kadının kocasından isteyebileceği tek kalem mehirdir. Şimdi yeni yeni kızlarımız daha da böyle bilinçleniyorlar. Bu geleneksel olarak yapılan efendim takıları, mehri muaccel, peşin ödenen mehir, bir de efendim hoca efendi geliyor nikah kıymak üzere, orada bir de mehri müeccel denilen sonradan vadeli olarak ödenen bir mehir konuşuluyor. İşte burada kimisi 100 gram altın diyor, artı bir ümre ve hac masarifi diyor. Masarifi demek, masrafları demek. Çünkü hac ve ümre kardeşimizin sualinde de olduğu gibi bir hizmet türü olduğu için, hizmet olmayacağından maddi bir değer olması lazım. Ortalama bir ümrenin maliyeti nedir? İşte bugünün itibariyle diyelim ki 10 bin riyaldir. 10 bin riyal bir haccın maliyeti nedir? 100 bin riyaldir. İşte 110 bin riyal de bunun üzerine ilaveten konulur demek isteniyor. Tabii hac için bir de Kur'an'ın çıkması vesairesi filan imkanları var. Bu biraz da dua yerine kullanılan, yani beraber Allah hac ve ümre yapmayı da nasip eylesin anlamına geliyor. Müeccel olarak belirlenen mehirde ise bu mehir ne zaman ödenecek? Bu müeccel olduğu için, yani vadelenmiş, öteye bırakılmış, sonraya bırakılmış. İki durumda bunun acilen ödenmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi boşanmak, bir tanesi de ölümdür. Yani tek durum olarak da ifade edilebilir. Evliliğin bitmesi durumunda bunun ödenmesi lazım. Bu bitiş ya boşanma suretiyle olur. Evet, boşanma Allah'ın en istemediği, en hoşlanmadığı helaldir. Yani Arş-ı Rahman, Rahman'ın arşı titrer bir boşanmada. Çünkü boşanma toplumun dinamiklerini dinamitle patlatmak anlamına gelir. Her bir boşanma toplumun birlik ve bütünlüğüne yönelik yapılmış bir nükleer saldırıdır. Bunun için boşanmayı kolay bir şey görmemek lazım. Yani boşanma kangren olmuş bir uzvun kesilmesi anlamına gelir. Kesilmese ölümle sonuçlanacak diye. Yani ne zaman evlilikleri boşanmayla sonuçlandırmak lazım? Bu evlilik böyle devam ederse cinayetle sonuçlanacak. Allah muhafaza etsin. Ya adam kadını öldürecek ya kadın adamı zehirleyecek. Dolayısıyla böyle vahim bir sürece girmişse boşanmak bir nimet. Ama boşanmayı öyle harcı alem bir şey gibi görmemek lazım. En zor şartlarda bile evlilik birlikteliğini devam ettirmek lazım. Çünkü insan zanneder ki ben boşandığımda elimi atsam 50'si öyle bir şey yok. Ne kadın için ne erkek için bir kere boşandıktan sonra bir daha iyisini bulma garantisi yok. Onun için Allah'ın bize nasip ettiği, lütfettiği eşlerimize hayırlı olmayı, onların da bize hayırlı olmasını Allah'tan istemek lazım. Evet, şu bir gerçek. Yani evlendiğiniz eşi ahlakını, huyunu, suyunu değiştiremezsiniz. O da sizi değiştiremez. Ama ahlakımızı, huyumuzu, suyumuzu değiştirme kudretine sahip olan Allah'a dua etme imkanımız var. Onun için eğer bir eksiklik varsa, bir kusur varsa onun telafisi için Allah'a dua etmek lazım. Fakat dua ederken insaflı olmak lazım. Yani tek taraflı olarak bir dua değil de Allah'ım beni eşime hayırlı eyle, eşimi de bana hayırlı eyle diye dua etmek lazım. Belki kusur sendedir. Dolayısıyla eşimi bana hayırlı eyle ama kusur sende, yine geçinemiyorsunuz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kalpleri birbirine ısındırandır, birbirine yaklaştırandır. Allah hayırlısıyla kalplerimizi yakınlaştırsın diye dua etmek lazım. Bazen de öyle oluyor ki Basri Hocam, bakıyorsunuz gül günü geçinip gidiyorlar, birden işte ayrılalım moduna giriyorlar. Sonra derken eşlerden bir tanesi kanser çıkıyor veya Allah sakat bir çocuk veriyor. Bakıyorsunuz tekrar aile birleşmiş, mutlu mesut olmuş ama bir dert vermiş Cenab-ı Allah. Bunun için hayırlısıyla mutlu, mesut, bahtiyar bir evlilik hayatı sürmeyi Allah'tan dilemek lazım. Burada mehir bunun sembolik bir anlamına geliyor. Yani mehri veren, tabiri caizse Nasrettin Hoca'nın hikayesinde olduğu gibi, parayı veren düdüğü çalar. Mehri veren ailenin reisidir. Onun sözü ailede geçecek. Ama adamın aklı kıt, kadın çok. Deha, evet. Aklı kıt birinin sözü mü geçecek,
ne
yoksa
olacak o zaman?
Dehanın sözü mü geçecek? Eğer kadın deha ise o kocayı o hale getirir ki koca kendi sözünün geçtiğini düşünür ama arka planda kadın o aileyi idare ediyordur. Her ne olursa olsun kadın görünürde ben bu ailenin patronuyum, benim sözüm geçer. İşte adam bir söz söylüyor, arkadan olmaz diye fitil veriyor. Adam bir pazarlık yapmış, 5'e alacak, arkadan şey olmaz, 5'e alınmaz, 3 ver türünden böyle erkeğin erkeklik rolünü çalmaya yönelik davranışlar Müslüman bir kadına yakışmaz, doğru değil. Müslüman bir kadın haddini, hududunu bilir. Cenab-ı Allah'ın kendisine vereceği cennette ebedi bir mesut, bahtiyar hayata talip olur. Şimdi bu mehir meselesiyle ilgili kardeşimiz etraflıca anlat dedi ama biz yine bir yerde takıldık kaldık herhalde. Şunu unutmamak gerekiyor. Mehri müecceli de koca ödeyecektir. Ya boşandıklarında ödeyecektir ya da ölüm vaki olduğunda, ister hanım ölsün ister koca ölsün. Yani koca öldü diyelim. Yapılacak ilk işlem, ölmüş bir kimseyle ilgili yapılacak ilk işlem cenazesinin kaldırılmasıdır. İşte adam geride 1 milyon lira para bırakmış diyelim. Bu 1 milyonun 100 bin lirasıyla farz-ı muhal cenaze masrafları karşılandı. Geriye 900 bin lira para kaldı. Bu paradan yapılacak ikinci iş borçlarının ödenmesidir. İşte mesela kadına 200 bin lira mehir borcu var. Önce o borcu ödenir. Ondan sonra işte piyasaya 100 bin lira borcu var. O ödenir. Geriye ne kaldı? 600 bin lira kaldı. 600 bin lira mirasçılarına bölünür. Burada özellikle de İslam miras hukukunda evli olan kadınlar, eğer kocalarının çocukları varsa, kocalarının ölümü halinde onun malından 1/8 oranında alabilirler. Kocanın çocuğu yoksa ölen kocanın, o zaman 1/4 oranında miras alabilirler. Bu yönüyle de mirasta bir mağduriyet olmasın. Çünkü bir yandan Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor, bir yandan da işte mer'i mevzuat İsviçre'den alınmış medeni kanuna göre işliyor. Dolayısıyla ister istemez arada bir gelgitler oluyor. Burada kadın mehrini yüksek tutar. İşte söz gelimi 10 kilo altın istiyorum ben der. Kocası öldüğünde önce o borç ödenir. Böylelikle kadının muhtemel bir mağduriyeti söz konusu olacaksa o ödenen mehirle onun önüne geçilmiş olur. Ama önce adam ölmüşse, durum böyle, önce kadın ölmüşse, işte burada kadının mirasçılarına o paranın ödenmesi gerekir. Kadının mirasçıları kocasıdır, çocuklarıdır, babasıdır, annesidir, durumuna göre farklı kimseler devreye girer. Binaenaleyh bu meseleyi bilerek bir tavır içerisinde olmak lazım. Ama zaman içerisinde kadıncağız baktı ki adamla geçiniyor. Adam melek gibi bir adam. Bu borç yükü de yarın öbür gün başlarına başka bir sıkıntı getirebilir diye ben sana mehir borcumu helal ettim diyebilir. Aramızda bir alacak verecek kalmadı diyebilir.
Peki hocam, Allah razı olsun. Demek ki yaş ilerleyince böyle bir şeyde mehri müecceli affetmesini istemek lazım. Yoksa ileride yani yüksek bir fatura ile karşılaşabiliriz yani.
Vallahi yaş ilerledikçe hanımlar daha da zorlaşıyor. Vermekten imtina edebilirler. Yapacaksan erkenden öyle bu helalliği mi? Al Basri hocam.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, umarım ki bu faydalı olmuştur. Bu ilk kısım, programımızın ilk kısmı. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Beddua içerikli yeminler geçerli midir? Mesela şunu yapmayacağım, yaparsam başıma şu gelsin şeklindeki yeminler bozulursa hükmü ne olur? O başıma gelsin dediğimiz şey gerçekten başımıza gelir mi? Tabii ki kimin başına ne geleceğini Allah bilir. Ancak kastettiğim şey, yemini bozduğum için o durumun gerçekleşmesi dini bir zorunluluk mudur? İkinci sorum, yemin ettiğimizi veya ağzımızdan çıkan sözleri tam hatırlamıyorsak yemin geçerli midir? Bu hatırlamanın ölçüsü ne kadar olmalıdır diyor dinleyicimiz.
Ya çok böyle dakik sorular sormuş. Ölçüsü 10 santimi geçmeli. Şimdi yani bu tür vesveseler üzerine hüküm bina etmek doğru değil. Ama şu kadarını söyleyelim ki el bela'u muvekkelun bil mantıki demişler. Bela ağızdan çıkacak söze bağlıdır. İnsan bazen kendi aleyhine olan şeyleri kendisi talep eder. Evet. Kendisi onları çağırır, davet eder dediğiniz gibi. Dolayısıyla insan hayır konuşmalı. Kendisi için de, ümmeti Muhammed için de, bütün insanlık için de hayır murad etmeli. Olumsuz şeyleri aklına getirmemeli. Hele beddua gibi bir ceza ile kendisini cezalandırmamalı. Yani şunu yaparsam Allah belamı versin, şunu söylersem başıma taş yağsın, şu olursa böyle olsun türünden bir takım olumsuz düşünceleri aklına getirmemeli. Bir insan yemini niye yapar? Bir şey yapmaya kararlı olduğunu göstermek için yapar. Bu kararlılığı insan kendi iç muhasebesiyle bitirmeli. Yani bunun için bir yemin yapmaya, üstüne bir de beddua çatmaya gerek yok. Hadi yemin yaptın diyelim. Yani karşı taraf senin sözüne itimat etmedi. Vallahi borcumu ödeyeceğim diye teyit ederek, üstüne basarak bir ifadede bulundun. Ama bir de borcumu ödemezsem ayağım sakat kalsın, iki gözüm çıksın, iki kulağım patlasın türünden şeyleri ilave etmenin bir anlamı yok. Çünkü nihayetinde borcu ödemek ödememek veya bir işi yapmak yapmamak bir dereceye kadar bizim irademizle olabilecek bir şeydir. Biz niyet ederiz, irade ederiz ama esbabını halk etmek Cenab-ı Allah'ın gücünde, kudretinde olan bir şeydir. Sen istersin, olmaz. Bu durumda sen elinden geleni yapmakla mükellefsin. Yapamadığın için yemin yaptın, yeminin kefaretini ödeyeceksin. Çünkü sen o işi yapma kudretini kendine atfettin. Vallahi yapmayacağım, vallahi yapacağım diye bir kudret, bir güç gösterisinde bulundun. Yapamadın mı onun bedelini ödeyeceksin. Ama şöyle deseydin, vallahi yapacağım inşallah. Yani Allah dilerse yapacağım türünden. Benim evet bu noktada bir iradem, bir niyetim var ama nihayetinde bu işi olduracak olan Cenab-ı Allah'tır. Bu işin yapılmasına esbabı halk edecek olan, yol verecek olan Cenab-ı Allah'tır diye işi Cenab-ı Allah'a havale etseydin, yapamasaydın veya yapmayacağını söylediğin bir şeyi yapmak durumunda kalsaydın, o zaman bir kefaret ödemen gerekmezdi. Çünkü bir güç gösterisinde bulunmuyorsun. Ben yaparım, ben ederim türünden bir şey demiyorsun da inşallah diyorsun. Binaenaleyh bu gibi noktalarda dikkatli olmak lazım. Yani kendimizde bir güç vehmetmemek lazım. Gücümüzün varsa eğer bunun Allah'ın bize lütfettiği bir nimet olduğunun şuurunda olmak lazım. Behemhal bedduadan uzak durmak lazım ama insan gaflet etti, beddua etti. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırlamak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimine hak etmediği halde beddua etmişsem manasına kırıcı bir söz söylemişsem Cenab-ı Allah onu ona rahmet eylesin diye dua ediyor. Çünkü bazen insan hakikaten sinirlerine hakim olamıyor. Söylememesi gereken bir şey söylüyor. Özellikle de sinirlendiğinde artık kendisini kontrol edebilme şansını da kaybediyor. Onun için Efendimiz ayaktaysa otursun, oturduysa ayağa kalksın, pozisyon değiştirsin, abdest alsın. Çünkü suyun ateşi, harareti söndürdüğü gibi bu tür gazap halinde, öfke halinde de abdest insanın o duygularını söndürür ifadesine gelecek bir tavsiyede bulunuyor bize. Oldu ya, öyle yapmaması gereken, söylememesi gereken bir söz söyledi. O zaman peşine sadaka vererek, yani fakir fukaraya yardım ederek, efendim onların sıkıntılarına merhem olmaya çalışarak yapmış olduğu bedduanın tesirini yok etmesini, kaldırmasını Cenab-ı Allah'tan istemesi lazım. Çünkü söylenen hiçbir söz, yapılan hiçbir dua veya beddua öyle gelişi güzel evrene salınmış sözler değil. Yani mutlak surette duanın da bir kabulü, bedduanın da, ki beddua da bir dua demek. Yani biri iyiye yapılan bir dua, biri de kötüye yönelik yapılan bir dua. Her ikisi de kabul olma kabiliyetine sahip ifadelerdir, sözlerdir. Şu kadar var ki iyi dua kabul olduğunda bunun faydasını görürüz. Kötü dualar kabul olduğunda bunların zararını bir şekilde biz yine görürüz. Yani sen bu duayı Ahmet'e, Mehmet'e de yapsan bu duanın yansıması bir şekilde sana düşer. Mesela şimdi bir anne baba çocuğuna beddua ediyor. Allah seni arabanın altında bıraksın, taş olasın, çamur olasın, çinko olasın filan gibi. Nihayetinde o bela yine dönüyor, kendisini buluyor. Yani o çocuğa bakıyor, o çocuğun derdiyle dertleniyor. Efendim ızdırabını çekiyor. Halbuki öyle beddua edeceğine, olumsuz bir hareketini gördüğünde Allah'ım seni iyi yapsın, Allah'ım seni güzel kullarının arasına koysun, iyi olasın, güzel olasın diye böyle güzel temennilerde bulunsa hem içindeki o öfke duygusunu bastırmış olur, hem de saatine denk gelir, kabul olur. Duası kabul olduğunda ne güzel pırlanta gibi bir evlada sahip olmuş olur. Bu yönüyle özellikle de darlandığımız, sıkıştığımız, artık Allah'tan başka çarenin olmadığını gördüğümüz noktalarda yaptığımız duaların çok değerli dualar olduğunu, bunların makbul dualar olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunları beddua olarak değil de, çok öfkelendin, birine çok kızdın, Allah seni iyi yapsın de. Niye? Onun iyi olmasının sana bir zararı olmaz, sana faydası olur. Ama onun işte Allah belanı versin diyelim, Allah arabanın altına koysun seni türünden, onun başına bir dert gelmesi sana bir iyilik olmaz. Bir şekilde yine sana yazılır. Dolayısıyla onun ızdırabını çekersin. Onun için beddua ifadelerinden uzak durmak lazım. Bir insan olabildiğince ağzını kötü laflardan, kötü kelimelerden, gönlünü kötü temennilerden uzak tutmalı. Allah'ın makbul kulları böyle yapmışlar. Hatta Cenab-ı Allah bize öyle bir dua öğretiyor. Onlar diyor şöyle dua ederler. Rabbena gfir lene ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman. Allah'ım bizi ve bizden önce imanla ahirete göçmüş olanları mağfiret et. Şöyle dua ederler. Allah'ım bizi ve bizden önce ahirete imanla göçmüş olanları mağfiret et. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezina amenu. Kalplerimizde iman edenler için hıllugiş, kin, öfke, nefret, bir iç hesaplaşma duygusu bırakma ya Rabbi. Hatta cennet ehli için ve neza'na ma fi sudurihim min gillin. O cennetliklerin gönüllerindeki o kin, nefret duygularını, sinirlerini aldık diyor. Demek ki cennet dediğiniz şey bir insanın sinirlenmeden, efendim böyle kin, nefret, öfke nöbeti geçirmeden yaşadığı bir hayat. Onun için bir öfke terapisi, öfke kontrolü tasavvuf ehlinin olmazsa olmaz adımlarından bir tanesidir. Böylelikle insan saf, temiz, selim bir kalbe sahip olur. Onun için öfkesi olmayan bir kalpten de böyle beddualar çıkmaz. Şimdi mesela öyle geçen dönemde biri kendisinin siyaseten veya hukuken haksızlığa maruz kaldığını düşünüyor ve kendisine yapılan bu haksızlığa mukabele olsun diye kendisine haksızlık yaptığını düşündüğü kimselere öyle beddualar ediyor ki, yani ambalajından yeni açılmış sözler. Yani yok öyle bir beddua, öyle bir kin, öyle bir nefret. Bir insan böyle bir takım cümleleri kurabiliyorsa demek ki onun gönlünde bir öfke volkanı var. Bir öfke yanardağı var onun gönlünde. Yani temiz bir kalpten ortaya çıkabilecek sözler değil bunlar. Bu kadar lağım ancak bir foseptikten gelebilir. Yani ben çok iyi insandım ama beni kızdırdılar da böyle laflar çıkıyor. Yok öyle bir şey. Onun için Müslüman beddua ediyorsa kendini kontrol etmeli.
Evet.
Ve bu noktada da elinden gelen terapiyi kendine yapmayı ihmal etmemeli. Diğer bir sorusu da kardeşimiz, yani yemin yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum, ne yapayım? Yemin yapma. Yani yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum, şimdi yapayım da sağlam olsun türünden bir şeye girme. Dolayısıyla bu tür şeylerden uzak olmaya bakmak lazım. Bunlar da bir vesvese, takıntı haline getirmemek lazım.
Evet. Değerli hocam, başka bir soru da şöyle. Selamdan sonra dinleyicimiz diyor ki, tıbbi olarak geçmesi ömür boyu mümkün olmayan hastalıklar olduğunu söylüyorlar. Peki biz bunlara nasıl bakmalıyız? Allah dilerse o hastalıkları tamamen yok etmez mi?
Eder.
Evet, yani.
Ya böyle kısa kesince de olmuyor. Bu sefer olmuyor. Yani bekliyor, biraz önü arkasına bir şeyler ilave edelim. Allah, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah gökten hiçbir dert, hastalık indirmemiştir ki onun şifası olmasın. Yani her derdin bir devası vardır. Her hastalığın bir dermanı vardır. Her illetin bir ilacı vardır. Ama bugünkü tıp buna dair bir ilaç söylemekten acizdir. Belki dün bunun tedavisi vardı. Yani bugün birçok mesela hastalıkla ilgili, işte mesela egzama ile ilgili bunun tıbben çaresi yok deniyor. Bugünkü tıbbın söyleyebildiği, modern tıbbın söyleyebildiği bir çaresi yok. Belki bundan 200 sene önce insanlar bunun tedavisini biliyorlardı, uyguluyorlardı. Ama koca karı ilaçları diye dışlana dışlana bu bilgiyi kaybettik. Birçok hastalık belki yarın, belki biraz daha sonra bir çözüme kavuşacak. Ama her hastalığı, yani bir hastalığı tedavi ettiğinde modern tıp yeni hastalıklar üretiyor. Yani biz tedavinin çok daha masum bir şey olduğunu düşünmemeliyiz.
Değerli hocam, bir de yani evet, Allah dilerse o hastalıkları tamamen yok etmez mi? Edebilir. Fakat Allah-u Teala da yani bu hastalıkları bir imtihan olarak evet. veriyor. Yani bu da hayatın bir gerçeği esasında.
Tam da ben de sizin bu söylediğiniz yere temas edecektim. Bir kadıncağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Sara hastası, epilepsi hastası. Ya Resulallah diyor, dua etsen de diyor, Cenab-ı Allah bu hastalığı benden alsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, istersen dua edeyim diyor. Cenab-ı Allah diyor, bu hastalığı senden alsın. İstersen de sabret diyor. Cenab-ı Allah seni cennetine koysun diyor. Dolayısıyla bu dünya hayatında çektiğimiz hastalıkların, ızdırapların, sıkıntıların, dertlerin boşa çekilmiş şeyler olduğunu düşünmemek lazım. Cenab-ı Allah bu dünyada bizim başımıza bir dert, bir sıkıntı vermişse, mutlak surette, ahirette bunun mükafatını bize verecektir. Bunun için Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilen bir söz var. Diyorlar ki Hazreti Ali Efendimiz'e, başımıza gelen imtihanların lehimize mi, aleyhimize mi olduğunu nereden bileceğiz? Diyor ki, eğer başımıza gelen sıkıntı, bela, dert bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, bu Allah'ın bize bir nimetidir. Eğer Allah'tan uzaklaştırıyorsa, o zaman Allah bunu bize bir fitne olarak vermiştir. Hasta olduğunuzda kendinizi Allah'a daha yakın hissediyorsanız, fakir olduğunuzda Cenab-ı Allah'a kendinizi daha yakın hissediyorsanız, bu Allah'ın size bir lütfudur. Zengin olduğunuzda kendinizi Allah'a daha yakın hissediyorsanız, bu Allah'ın bir size verdiği nimettir. Zenginleştikçe, efendim camiden, cumadan, cemaatten uzaklaşıyorsanız, zenginleştikçe tesbihatı terk ediyor, Müslümanlarla oturup kalkmayı kesiyorsanız, bu Allah'ın size verdiği bir azaptır. Bu bir fitnedir. Şimdi zenginlik veya sağlık, insan sağlıklı oldukça ibadet ediyorsa, bu Allah'ın bir nimetidir. Sağlık buldukça yoldan çıkıyorsa, o sağlık bir fitnedir. Dolayısıyla hastalıkları da kötü şeyler olarak görmemek lazım. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hasta ziyaretine gittiğinde hastalığı temizlik olarak tanımlıyor. Tuhuratun inşallah diyor. İnşallah bu size bir temizlik olur diyor. Bizim eskiler de mesela, bizim Anadolu irfanı böyle nezle olana ne der? Sağlığı kaptın der, sıhhati kaptın der.
Şifayı kaptın.
Şifayı kaptın der. Yani şifayı kapmak aslında hastalık şifaya inkılap edeceği için vücutta bir bağışıklık sistemi geliştirir. Ama tabii Allah Teala dert verip derman aratmasın. Amin. Yani birçok kronik hastalığı olan var. Efendim derdi, dermanı bulunmayan hastalıkları olan var. Özellikle de insan belki kendisi için bazı şeylere tahammül edebiliyor ama işte çocuğunda oluyor, eşinde oluyor. Onların önünde eridiğini görüyor, dayanamıyor, tahammül edemiyor. Dolayısıyla bunların şifaya bulması için dua ediyor. Elinden gelen bütün imkanları kullanıyor, seferber ediyor. Fakat şunu unutmamak lazım. Cenab-ı Allah hastalığa şifa aramayı da bir ibadet olarak bize yazıyor. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi. Nitekim la taknatu min ravhillah, innehu la ye'esu min ravhillah illa al-kavmul kafirun. Yakup Aleyhisselam çocuklarına Allah'ın rahmetinden sizin sıkıntılarınızı tebdil edeceğinden, size huzur vereceğinden, rahatlık vereceğinden ümidinizi kesmeyin diyor. Allah'tan ümit kesenler kafirlerdir diyor. Yani bu hastalığın dermanı yok. Bunu bir kafir söyler. bir Müslümanın söyleyeceği, bu hastalık için şu anda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda ve bizim. Belki başkaları buna bir çözüm bulmuş olabilir. Belki yarın Cenab-ı Allah da bize bir şey ilham edebilecek olabilir. Onun için bir Müslüman artık bu hastalığın dermanı yok demez. Nitekim bütün hastalıkların dermanı, tedavisi ölüm. Öldükten sonra hiçbir hastalık kalmıyor.
Evet.
Ölüm de bizim için yeni bir başlangıç. Yani biz ölümü yok olmak olarak görsek büyük bir sıkıntı. Ama biz ölümü yok olmak olarak görmüyoruz. Ölüm yepyeni bir hayata doğmanın köprüsü. Ölmeden cennete giremiyorsun. Dolayısıyla cennete girebilmek için ve sevdiklerimizle buluşabilmek için tek yol o köprüden geçmek. Nitekim Cenab-ı Allah da her nefis ölümü tadacaktır diyor. Tadacaktır dediğine göre ölümün bir tadı var. Çünkü Cenab-ı Allah yoktan yere ölümü tadacaktır demez. Ama ölümün o zevkli tadını tadabilmek için bizim dildeki reseptörlerin, alıcıların sağlam olması lazım. Yani hasta oldu mu insan, ağzımın tadı yok diyor. Ne yesem diyor, acı geliyor diyor. Ama eğer dil sağlıklıysa, reseptörler sağlamsa, dildeki tad alma duyusu, o zaman soğanı yediğinden bile tad alıyor. Eğer insan ölüme hazırlıklıysa, ki ölüme hazırlıklı olmak mümkün değil, ama en azından iman ile teslim olmaya insanın hazırlıklı olması lazım. O zaman o ölümün lezzetini hissediyor. Çünkü ölümün ardında bütün cennet dediğimiz, cemalullah dediğimiz, sevdikleri Havz-ı Kevser'de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzurunda toplanmak dediğimiz o namütenahi nimetler, ölümle elde edilen nimetler. Dolayısıyla hastalığı Cenab-ı Allah'ın bir temizlik vasıtası olarak görmek lazım. Hastalığa derman aramayı da bir ibadet olarak görmek lazım. Zaten en büyük derman da insanın ümidini kaybetmemesi. Yani ümidini canlı tutması, ben iyiyim demesi, iyileşeceğim demesi. Bunu dediği sürece Cenab-ı Allah ona iyilik gücünü verecektir. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'in hastalarını şifayab eylesin. Bizi de, bütün ümmeti Muhammed'i de her türlü olumsuz hastalıktan muhafaza buyursun.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.